Ayrım 21.
Sayfa 162. Bu arada tarihte ender rastlanan bir hata ile İngilizler donanmalarından kendi bataryalarını ateşe açtılar. Birçokları yaralandı ve kalanlar da mütereddit bir surette kaçmaya başladılar. Hayret! Donanma bataryalara ateş açmışsa ilerideki piyadelere ne? Yürüyüp sahile inseler ya, Türkleri bitirmek üzereler neden birkaç uzun İngiliz adımı daha atmıyorlar? Atamıyorlar çünkü bataryaların üstüne düşen altı mermi nasıl oluyorsa 3-5 kilometre ileride yürüyen hassas piyadeleri de yaralıyor. Kalanlar da mütereddit yani tereddütlü bir surette geri kaçıyorlar. Allah Allah, bu tereddütün sebebi ne ola ki? Belki şu iki olasılık arasında tereddüt geçirmişlerdir. Yol açık öyleyse sahile inip boğaz kıyısında temiz hava mı almalı yoksa çay saati geldi geriye kaçıp maviş Ege denizine karşı misk gibi Seylan çayı mı içmeli? Anlaşılan bu kısa tereddüt anından sonra karara varıyor ve bu sefer bila tereddüt yani tereddüt etmeden çay saatine yetişmek için geriye kaçıyorlar. Türkler de geri gelip eski mevzilerini işgal ediyorlar. İşte Vahidettincilerin askeri otoritesi Mısıroğlu'na göre o ünlü Conk Bayırı muharebesinin aslı buymuş. Mısıroğlu bir de tanık gösteriyor, Yüzbaşı Armstrong. Bu yazar olayı şöyle izah ediyormuş. İngiliz kıtaları Koca Çemen Boğol noktasının süngü hücumu ile zapt ettiler ve Türkleri sırtın öbür tarafına attılar. Fakat müthiş bir hata neticesi İngiliz donanması ateşini bizzat kendisine tevcih etti. Büyük zayiata sebebiyet vererek onları geri çekilmeye mecbur etti. Dipnot, kayıp sayısı Arar James'e göre 100'den fazla, sayfa 409. Allinson'a göre 150, Allinson'ın raporundan aktaran C. Jong, sayfa 61. İngiliz resmi tarihine göre ise 200'den fazladır. BTT'de 25. sayı, sayfa 50. Armstrong'un ve Mısıroğlu'nun büyüttükleri kayıp bu kadar. Metnin aslı böyle değil, doğrusunu göreceğiz. Zaten kağıttan bir ordu mu ki bu altı mermi yiyince çözülüp kaçsın? Cepheye yayılmış ve hedefe yaklaşmış dört tugay sırf altı mermi yüzünden geri çekilir mi? İngiliz resmi tarihi, BTT'de sayfa 59, sayı 26, Nisan 1987. Bakalım Armstrong bu sahneyi böyle mi anlatmış yoksa Mısıroğlu Armstrong'un yazdıklarını değiştirerek mi aktarıyor? Armstrong'un ne yazdığını görelim. 9 Ağustos günü, dipnot, bilindiği gibi 9 Ağustos'ta Mustafa Kemal Anafartalar kesiminde 1. Anafartalar Savaşı'nı yönetiyordu. 9 Ağustos günü Conk Bayır ve Koca Çimen için muharebeler bir aşağı bir yukarı devam ederken kah bir taraf kah öteki taraf birbirine üstünlük gösteriyordu. Türkler İngilizleri Koca Çimen'den biraz aşağıya sürmeye muvaffak olmuştu. Öte yanda Hintli, Gurka ve İngiliz askerlerinden müteşekkil bir kol süngü takarak boyuna hücum etmiş, burada bulunan Türkleri önlerine katarak kovalamaya başlamıştı. Fakat İngiliz donanmasının büyük topları yanlışlıkla bunların üzerine ateş açmış, kendi adamlarına ağır zayiat verdirerek geri çekilmeye mecbur etmişti. Bir başka köşede Yeni Zelandalılar Conk Bayırı sırtlarında biraz daha yukarı çekilmişti. Buradan Türk hatlarını yan ateşine alıyorlardı. Türklerin yaptığı karşı taarruz muvaffak olamamış, bunları geri atamamıştı. Mustafa Kemal'e telefon ettiler. Mustafa Kemal telefonda merak etmeyin diye bağırdı. Sesi gayet soğukkanlı, cesaret vericiydi. Ben Anafarta önünde işleri düzene sokana kadar 24 saat dayanın. Hemen geleceğim. İşler yoluna girecek. Göreceksiniz. Akşam 8'de Mustafa Kemal Conk Bayırı'na dönmüştü. O gece hazırlık yaptı. Siperleri tıka basa askerlerle doldurdu. Birbirlerine yakın olmak cesaretlerini arttırmıştı. Kendisi de aralarında dolaşıyor, konuşarak, gülüşerek onlara cesaret veriyordu. 10 Ağustos sabaha karşı Mustafa Kemal ön siperlere geldi. İngilizler onu açıkta görünce ateş ettiler. Kurşunlardan biri göğsüne geldi fakat saatinin üstünden sekerek ona dokunmadı. Elini kaldırıp ileri doğru atıldı. Bütün Türk piyadesi de korkunç naralar atarak peşinden geliyordu. Pırıl pırıl yanan süngü dalgasına dayanmak imkanı yoktu. İki İngiliz taburunu ezip geçtiler. Şafak sökerken Türkler sahildeydiler. Conk Bayırı'nı temizlemişler, vaziyeti kurtarmışlardı. Armstrong Bozkurt, Peyami Safa çevirisi, sayfa 59-61. Gül Çağlı Güven'in yeni çevirisi, sayfa 52-54. Armstrong dahi savaşları da savaş mekanlarında altı mermi olayının geçtiği gün ile Mustafa Kemal'in yönettiği Conk Bayırı süngü hücumunu günlerinde birbirinden ayırıyor. Türk zaferini de altı mermi yiyen bir düşman kolunun geri çekilmesine bağlamıyor. Dipnot, Armstrong sonra şöyle devam ediyor. Türklere zaferi kazandıran ve yarımada ile İstanbul'u kurtaran eldeki bu bir avuç askeriyle Mustafa Kemal'in olağanüstü kişiliği olmuştur. Gül Çağlı Güven'in çevirisi, sayfa 54. Mısıroğlu'nun çarpıtması bu kadarla kalmıyor, dahası var. Mısıroğlu, İngiliz gazetecisi Ahmet Barlett'in kitabında şöyle yazdığını da iddia ediyor. Sarıbayır'ın İngilizler tarafından tahliyesine, yani boşaltılmasına İngiliz donanmasının ateşi sebep oldu. Bu husus İngiliz Genelkurmay raporlarında zikredilmiştir. Lozan 1. cilt sayfa 161. Mısıroğlu bu cümleyi Ahmet Barlett'in kitabının 212. sayfasından aldığını söylüyor ama inanmak çok zor. Çünkü kendisi ilgisiz sayfalara, var olmayan bilgilere dekoratif göndermeler yapmaktan, asıl metinleri işine geldiği gibi değiştirip aktarmaktan sabıkalı. Nitekim adı geçen gazeteci sıcağı sıcağına 13 Eylül 1915 günlü Times gazetesinde yayımlanan yazısında Sarıbayır'ın boşaltılmasının sebebinin 10 Ağustos günkü olağanüstü Türk hücumu olduğunu yazıyor. Ne altı mermiden söz ediyor ne Türk başarısını 9 Ağustos'taki altı mermi olayına bağlayacak kadar komik oluyor. Ahmet Barlett'in yazısını özet olarak aktarıyorum. Bu muharebe devler memleketinde bir devler muharebesiydi. 10 Ağustos sabahı Türkler fecirle beraber son derece şiddetli bir saldırışla süngü hücumu yaptılar. Hayatlarını hiçe sayan ve ölümle alay edercesine yapılan bu hücum karşısında birliklerimiz sırtın eteklerine doğru çekilmek zorunda kaldılar. Bu bölgenin değer ve önemini takdir eden Türkler, bugün kuşkusuz pek büyük cesaret ve yiğitlikle savaştılar. Jonk bayırını bize kaptırmamaya çalıştılar ve başardılar. 3. kitap sayfa 609. Dipnot. Ahmet Barlett, General Hamilton'a şu öneride bulunur. Türk askerlerine adam başına 10 şilin bahşiş verileceği söylenir ve kendilerine dokunulmayıp affedilecekleri ilan edilirse, her asker silahı ve teçhizatı ile gelip teslim olur, ateş hattında dövüşecek kimse kalmaz. General Hamilton, sayfa 190, 26-6-1915. Türk askerinin namusuna 10 şilin değer biçen Ahmet Barlett bile gerçeğin hakkını veriyor da, bizim alternatif tarih yazıcıları gerçeği tersine çevirmek için her yolu deniyorlar. İkinci tanıkta John Bayır'ı hücumu devler savaşı diye niteleyip övüyor. Buna karşılık Mısıroğlu, bir gün önce geçen sıradan bir olayı İngiliz yenilgisinin sebebi olarak göstermek, Anafartalar ve Jonk Bayırı'nda elde edilen başarıları küçültmek için çabalayıp duruyor. 6. Üstelik Alonso'nun taburu da mevzilerini boşaltıp geri kaçmamış, 100 metre kadar açıldıktan sonra yine Besimtepe'nin güney zirvesine geri dönmüş ve geceye kadar beklemiş, gece de yerini yeni bir birliğe bırakmıştır. Allenson'un raporu R.R. James Gelibolu Harekatı 409. General Hamilton'ın raporu aktaran J. Jong sayfa 55. A. Moorhead Çanakkale Geçilmez sayfa 381-390. Söz konusu tamur bevziğini bırakıp geri çekilmiş bile olsaydı bunun Türkler açısından fazla bir önemi olmazdı. Çünkü Jong Bayırı çevresine bildiğiniz gibi 4 İngiliz tugayı 20 tabur daha bulunuyordu. Dipnot. Yalnız Jonk Bayırı'nın yakın çevresinde 5500 kişi vardır. R.R. James, Gelibolu Harekatı sayfa 418. Ertesi günü Jonk Bayırı'ndan işte bu 4 tugay yani 20 tabur sökülüp atılacaktır. 7. O tarihte Jonk Bayırı Koca Çimen Bölgesi Komutanlığı'nı yürüten 4. Tümen Komutanı Yarbay Cemil Jonk'un, ileride Paşa, kısa anıları, 1947 yılında Mustafa Kemal'in ölümünden 9 yıl sonra canlı tarihlerin 6. cildinde yayımlanmıştır. Cemil Jonk anılarında bu tartışmalı bombalama konusuna kısaca değinmiştir. Ama 1959'da da yayımlanan Jonk Bayırı Savaşları adlı kitabında bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele alır. Bu kitabında söz konusu mermilerin Türk bataryalarının mermileri olduğunu yazıyor. Bu gerçeğin General Hamilton'ın raporunun yanı sıra İngiliz resmi tarihinin 112. sayfasında da açıkça belirtildiğini ekliyor. Sayfa 55-60. Mısıroğlu böyle yazdığı için Cemil Jonk'a da sataşıyor. Mustafa Kemal'i suni bir surette medih gayretlerine rağmen bu muharebeyi kendine mal etmek isteyen Cemil Jonk Paşa, hatıratında İngilizlerin kendi askerlerini yanlışlıkla topa tutmaları meselesi hakkında şunları söylemektedir. Bu muharebeye dair rapor veren İngiliz kumandanlarından biri Binbaşı Allenson ise kendi topçu ateşlerinin tesiri altında kaldıklarından dolayı çekildiklerini iddia etmiştir. İngiliz kumandanının sözü askerlikle mazeret teşkil etmez. Çünkü muharebede her asker kendi topçu ateşinin tesiri altında kalabilir. Bundan kurtulmanın biricik çaresi ise mevkiini bırakıp geri çekilmek değil, bilakis ilerlemektir. Halbuki söz konusu olan bu hareketin düşman ricaatine yani çekilişine bir mazeret teşkil edip etmeyeceği hususu değil, fiilen böyle bir vakanın yani düşmanın çekilmesinin olup olmadığı noktasıdır. Binaenaleyh, Jonk Bayırı savunmasını kendine mal ederek soyadını Jonker alan bir kimse bile İngiliz donanmasının böyle bir hataya düştüğü hususundaki iddiayı reddetmemek ve ancak bunun bir mazeret teşkil etmeyeceğini beyan eylemek suretiyle gerçeği teslim etmiş olmaktadır. Bu itibarla düşmanın kendi hatasından doğmuş bulunan bir hezimetin Cemil Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında istenildiği kadar şeref taksimi kavgası yapıla dursun, aslında hiçbiri içinde bunda bir hak ve şeref payı olmadığını kaynakları karşılaştırmalı bir suretle inceleyenler teslimde tereddüt etmezler. Lozan 1. cilt sayfa 161. Doğrular. 1. Başlangıçta Jonk diye yazdığı soyadını 7 satır sonra Jonker yapmış, bu dağınık zihin ve bu sallapati tutumla tarih yazılır mı? 2. Mısıroğlu Cemil Jonk'un Jonk Bayırı Savaşları adlı kitabını ya okumamış ama okumuş gibi yorumlayarak okuyucuyu aldatıyor ya da okumuş ama gerçeği göz göre göre saptırıyor. Çünkü Cemil Jonk Paşa anılarında da bu ayrıntılı kitabında da ne Jonk Bayırı Savaşları'nı kendine mal etmeye çalışmıştır ne de Mustafa Kemal Paşa ile şeref taksimi kavgası yapmıştır. Tam tersine Mustafa Kemal gelmeden önce 10 Ağustos'a kadar kendi komutanlığı altında yapılmış olan Jonk Bayırı Savaşları'nın şerefini bile arkadaşının adına yazıyor. Aktarıyorum. Yerli ve yabancı eserlerde komutanı olduğum 4. Tümen'in Jonk Bayırı'na yetişmesiyle tehlikenin önlenmiş olduğu kanaati çok önemli bir yanlıştır. Jonk Bayırı'nın en çetin ve kanlı boğuşmalarını 9. Tümen'in 25. ve 64. alayları yapmıştır. 25. Alay Komutanı Yüzbaşı Nail şehit olmuş, 64. Alay Komutanı Yüzbaşı Servet Bey, General Yurda Tapan, daima büyük gayret ve kahramanlıkla mukabil taarruzlar yaptırarak düşman hamlelerini durdurmuştur. Her şeyin hakkını vermek gerekir. Bu kesimde 4. Tümen'den yalnız 11. Alay'dan 2 tabur bulunmuştur. Tekrar ediyorum, Jonk Bayırı ilk 2 gün kendi yağı ile kavrulmuş, oranın kahramanca müdafasını yalnızca 9. Tümen'in 2 alayını yiğit ve fedakar er ve subayları yapmış, bunda benim tümenimin hiçbir tesiri olmamış, yalnız talih kumandanını orada bulundurmuştur. Orada canlarını veren kahraman şehitlerin ruhları önünde saygı ile eğilirim ve sağ kalan fedakar gazilerin namlarını överek anarım. Sayfa 24. Bir şu cümlelerdeki inceliğe, alçak gönüllülüğe ve hak tanırlığa bakınız, bir de Mısıroğlu'nun kaba üslubuna ve dayanaksız suçlamalarına. Bu satırları yazan insanı, bu muharebeyi kendine mal etmek isteyen Jonk Bayırı müdafasını nefsine harç eden, şeref taksimi kavgası yapan biri olarak sergilemekten çekinmiyor. Vicdansızlık bu değilse nedir? 3. Mısıroğlu'nun iddiasına göre düşman işte bu 9 Ağustos'taki yanlış bombalanma yüzünden, yani kendi hatasından dolayı ricat etmiş, hezimete uğramış. Mısıroğlu inatla İngiliz ve Anzak kol ordularının Anafartalar ve Jonk Bayırı savaşlarında uğradıkları yenilgileri 6 mermiye ve 1 taburun geri çekilmesine bağlamak için çırpına çırpına helak oluyor. Yalnız Jonk Bayırı'nın temizlenmesi 7500 Türk'ün kanı ve canı pahasına gerçekleştirilmiştir. Bu şehit ve gazileri rahmet ve saygıyla anacağına, Mustafa Kemal'in bir başarısını daha perdeleyebilmek uğruna onları da gözünü kırpmadan harcıyor. 4. Mısıroğlu sonunda diyor ki aslında hiçbiri için bunda, yani bu zaferde bir hak ve şeref payı olmadığını kaynakları karşılaştırmalı suretle inceleyenler teslimde tereddüt etmezler. Sevsinler böyle karşılaştırmalı incelemeyi. Hazret'in yararlandığı iki kaynak var. Armstrong ile İngiliz gazetecisi Ahmet Barlett'in kitaplarından alınmış kısa 2 paragraf. Hepsi bu. Hangi günlere ilişkin bilgiler olduklarını açıklamıyor. Üstelik yanlış günlere oturtarak okuyucularını aldatmaya çalışıyor. Devamlarını da vermiyor. Bu 2 paragrafın karşısında ise bütün Türk ve İngiliz resmi yayınları, özel araştırmalar, incelemeler, anılar ve gerçeğin ta kendisi duruyor. Sormanın sırasıdır. Hani iddialarını tarih açısından değer taşıyan, doğruluğu araştırılıp kontrol edilmiş başka belgelerle karşılaştırılmış, kanıtlanmış ciddi ve gerçek belgelere, onlar kadar sağlam anılara, güvenilir tanıklara dayayacaklar, gerçeği tek bir belgeye bağlamayacaklar, olayları his ve arzularına göre yorumlamayacaklar, en küçük ayrıntısına kadar adalet ve hak tanırlık ölçüleriyle değerlendireceklerdi. Yalandan vergi alınsa hepsi iflas ederdi. Mısıroğlu bu yutturmacalarına Vehip Paşa'nın verdiği bir bilgiyi de ekliyor. Vehip Paşa bu bilgiyi Mısır'dayken Osmanlı Hanedanı'ndan Mahmut Şevket Efendi'ye, Mahmut Şevket Efendi de yıllarca sonra Fransa'dayken Mısıroğlu'na aktarmış. Vehip Paşa demişmiş ki, Anafartalardaki müşkil vaziyeti anlayarak Seddülbahir'deki ittihadın bir kısmını kendi sorumluluğum altında Anafartalar cephesine göndereceğimi Esat Paşa'ya söyledim. 28. ve 48. alaylardan, doğrusu 41. alay, mürekkep bir tümeni, böyle bir tümen yok, yolladığı iki alay Jonk Bayırı'nda savaşan 8. tümenin emri altına girmişti. Ve bir topçu bataryasını Seddülbahir'den alarak Anafartalar cephesine, doğrusu Jonk Bayırı'na gönderdim. Bu alaylar bu kabil taarruza geçtiler. Mustafa Kemal tümenini düşmana terk ettiği yerleri yeni baştan geri aldılar. Lozan 1. cilt sayfa 160. Dipnot, 10 yıllık harbin kadrosu sayfa 89. Eğer Mahmut Şevket Efendi'nin aklında doğru kalmış ve doğru aktarmış, Mısıroğlu da doğru not etmiş ise Veyip Paşa açıkça yalan söylüyor ve yanlış bilgi veriyor. Doğrular. 1. Mustafa Kemal'in tümeni savaş hali bu. Cephesindeki bir kısım araziyi elden çıkarmış da olabilirdi ama çıkarmamıştır. Terk edilmemiş yerlerin geri alınması da elbette söz konusu olamaz. Bunu anlamak için 3. kitapta bulunan ve savaş durumunu günü gününe yansıtan krokilere bir göz atmak yeter. Esat Paşa'nın 16. tümene yolladığı emri de hatırlatırım. 2. Düşman Arıburnu'ndaki cephemizin sağ yanında bulunan 19. tümeni geri sürebilse, Conk Bayırı'ndaki kuvvetlerini takviye etmek için yolladığı birlikler o kadar uzak, sarp ve çetin araziden geçmek, geniş bir kavis çizmek zorunda kalmazlardı. 3. Mustafa Kemal'in 19. tümeni savaş sonuna kadar Arıburnu cephesinde kalmış, Veyip Paşa'nın yolladığı iki alay ise Conk Bayırı'na gelmişlerdir. Arıburnu'nda bulunan 19. tümen bazı yerleri sahiden düşmana terk etmiş bile olsaydı, Conk Bayırı'nda savaşan Veyip Paşa'nın alayları o yerleri nasıl geri alacaklardı ki? Bir daha tekrar edeceğim. Arıburnu nire, Conk Bayırı nire, Anafartalar nire? Bir ortaokul atlasına bakmak bile akıllarına gelmiyor. Kısacası bu yalanın da eni boyuna denk düşmemiş. GRYT ansiklopedisi de bu çarpıtmalara kendince katkıda bulunuyor. Mustafa Kemal Bey Anafartalar grup komutanı tayin edilince Esat Paşa da Arıburnu grup komutanıydı. Doğrusu Kuzey grubu komutanı. Ve Conk Bayırı da Paşa'nın mıntıkasındaydı. Doğrusu değildi. Nitekim Mustafa Kemal Bey 9 Ağustos'ta kendi grubundaki 16. kolordunun başına geçerek Anafartalar bölgesindeki İngiliz kolordusunun karşısına çıkarken 10 Ağustos günü Esat Paşa'nın kuvvetleri de Conk Bayırı'nı geri almışlardır. 1. cilt sayfa 129. Bunlar uydurma ve saptırma yarışına çıkmışlar. Doğrular. 1. Conk Bayırı Koca Çimen bölgesiyle burada bulunan bütün birlikler 7 Ağustos günü saat 22.10'da ordu emriyle Kuzey grubundan alınıp Anafartalar grubuna bağlanmıştır. Esat Paşa'nın anıları sayfa 265. Ayrıca 3. kitap sayfa 371-397. Esat Paşa da anılarında bu durumu açıklıyor. Benim emrimde yalnız 19. ve 16. tümenler kalmıştı. Sayfa 227. 2. 10 Ağustos günü yapılan Conk Bayırı taarruzu ile ne Esat Paşa'nın ne emrinde kalan iki tümenin bir ilgisi vardır. Taarruz, Anafartalar grubu komutanı Albay Mustafa Kemal'in kararı, düzeni ve yönetimi altında yapılmıştır. RR James Gelibolu Harekatı 421, A. Moorhead Çanakkale Geçilmez 391, İngiliz Resmi Tarihi BTT'de, sayfa 59, sayı 28 Haziran 1987, Çanakkale Cephesi 3. Kitap sayfa 372, ayrıca 42. ve 43. Krokiler. GRYT Ansiklopedisi H. Bayur'un Türk İnkılabı Tarihi adlı kitabından şu alıntıyı yapıyor. İngilizlerin 6 Ağustos'ta başlayan yeni taarruzları da istenilenini vermemişti. Böylelikle yeni İngiliz hükümetinin Çanakkale'de kesin sonuç elde etmek amacıyla gönderdiği kuvvetler her yerde pek ustalıkla stratejik baskın yaptıktan ve 2 gün boyunca Gelibolu Yarımadası'nın anahtarı olan Conk Bayırı'nı elde tuttuktan sonra oradan atılmış ve Suv'la Anafartalar bölgesine dar bir kıyıda sıkışıp kalmışlardı. Lozan 1. cilt sayfa 131. Gayri ciddi ansiklopedi bu alıntıyı şöyle değerlendiriyor. Atatürk'ün genel sekreterliğini de yapan Bayur da itiraf ediyor ki, müttefik kuvvetleri sadece Anafartalar grup kumandanı olan Albay Mustafa Kemal Bey'in cephesi olan Suv'la Anafartalar kıyılarında tutunabilmişlerdir. 1. cilt sayfa 131. İngilizler sadece Mustafa Kemal'in cephesi olan Suv'la Anafartalar kıyılarında tutunabilmişler de, Arıburnu ve Seddülbahir cephesi komutanları Esat ve Veyip Paşalar cephelerindeki İngilizleri denize mi dökmüşler? Söz konusu bile değil, hepsi yerli yerinde duruyor. Zaten durmuyor olsalar da bütün birliklerimiz toplanıp sadece Mustafa Kemal'in cephesinde kalan İngilizleri de denize süpürüvermezler miydi? Bu yazarlar yalan bağımlısı olmuşlar. Yalçın Küçük ise Suvla'ya çıkartma yapan İngiliz kolordusunun Cunuk Bayırı'nda, yani Conk Bayırı demek istiyor, durdurulduğunu yazıyor. Yani o da Mısırlıoğlu gibi 1. Anafartalar Muharebesi'ni bütünüyle yok sayıyor. 2. Anafartalar Muharebesi'nden de haberi yok galiba. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 101. Sonra da ciddi ciddi şöyle diyor. Çunuk Bayır'da başarılı olmaları halinde düşman kuvvetlerinin Sarı Bayır'ı da ellerine geçirecekleri ve böylece ilerleyerek Çanakkale Boğazı'nın en dar geçidinin kontrolleri altına alarak boğazı açacaklarını düşünme ve ileri sürmenin fazla inandırıcı olamayacağını sanıyorum. Daha önce de belirttim, Gelibolu'da her tepe önemlidir. Aynı zamanda her tepe önemsizdir. Sayfa 101. Bir açıklamasında da Mustafa Kemal'in Anapartalardaki rolü de ehemmiyetsiz demiş. Dipnot 3.12.1986 günlü Yeni Nesil gazetesinden aktaran GRYT Ansiklopedisi 1. cilt sayfa 121. Bir başka açıklaması da şöyle. Mustafa Kemal için Anapartalardaki rolü ehemmiyetsiz diyorum. Neden Anapartalar kahramanı diyoruz? Mustafa Kemal bu savaştan sonra bir anlamda açığa alınıyor, terfi ettirilmiyor. Erkekçe dergisi Ekim 1986. Zırvalamak yasak değil. Yalçın Küçük bu özgürlüğün iyice tadını çıkarıyor. 5-7-10 Mustafa Kemal'in saatinin parçalanması. Yalçın Küçük de diyor ki, Esat Paşa anılarında Mustafa Kemal'in kurmay başkanı Yüzbaşı İzzettin'in Çalışlar, 1919 başında Harp Tarihi dergisindeki yazısından bir paragraf aktarmayı gerekli görüyor ve ben de buraya alıyorum. 1 Aralık, Topçu Tabur Komutanı Binbaşı Nafiz ve Batarya Komutanı Teğmen Fethi ile Batarya gözetleme yerinde, ki burası açık bir toprak çukuruydu, dururken, önümüzde patlayan bir gemi mermisinin dip tablası benim de Teğmen Fethi'nin omuzları arasından geçerek önümüze düştü. Böylece bir şarapnel parçası Türkiye tarihine girmiş oluyor. Yalçın Küçük buraya bir dipnot işareti koyarak sayfanın altına şu açıklamayı yapıyor. Kemal Paşa daha sonra 1918'de Gelibolu'yu Ruşen Eşref'e anlatırken denizden açılan top ateşinden söz ediyor ve tam bu sırada yaveri Yüzbaşı Cevat söze karışarak bu şarapnel misketlerinden bir tanesi de paşanın göğsünü okşamıştır diyor. Bir cep saatinin paşanın yaşamını kurtarması işte bu şarapnel nedeniyle oluyor. Yalçın Küçük sonra şöyle devam ediyor. Daha sonra böyle onurlu bir şarapnelin Yüzbaşı İzzettin'in anıları arasında kalmasına bazılarının gönlü el vermiyor. Tarih üzerine tezler 5 sayfa 90. Dipnot. Meraklısı için not. Cemil Conk'un kitabının 68. sayfasında 64. Alay Komutanı Servet Yurda Tapan saatin parçalanmasını 69. sayfasında Anapartalar Müfrezesi Kurmay Başkanı Haydar Mehmet Alganer de Liman Paşa ile Mustafa Kemal'in saatlerini nasıl değiştirdiklerini anlatıyorlar. Her ikisi de anlattıkları olayların görgü tanıklarıdır. Yani Mustafa Kemal'in göğsüne çarpan şarapnel olayının daha sonra uydurulduğunu söylemek istiyor. Oysa kendi de belirtmiş. İzzettin'in yazısı 1919'da yayımlanmış. Mustafa Kemal ve Cevat Abbas ise bu olayı Ruşen Eşref'e bu yazıdan bir yıl önce 1918 Mart'ında anlatmışlar. Mustafa Kemal sendromuna yakalanmış olanların şu hallerine bakınız. Yılların sırasını bile dikkate almıyorlar. 5-7-11 Çanakkale'nin boşaltılması sırasında Mustafa Kemal neredeymiş? Kağan Mısıroğlu. Çanakkale'deki düşman kuvvetleri önceleri sadece 90 bin kişi olduğu halde sonraları 400 bin kişiye kadar çıkmıştı. Muazzam düşman kuvvetlerinin boğazdaki düşman gemilerine taşınıp yüklenmesini fark edemeyen bir kumanda heyetinin kahramanlıkla veya en azından kumandanlıkla ne ilgisi olabilir? Lozan 1. cilt sayfa 165.